Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 33.
Bu türlü bir çözüm yolu, belki şu psikolojik anda zayıf bir Türk hükümeti tarafından kabul edilebilirdi. Ama bunu İngiliz hükümeti kabul etmedi. Çünkü Lord Curzon'la sürekli bir çatışma halinde olan Lloyd George'un bambaşka düşünceleri vardı. Bunlar öteki müttefikler Fransa ve İtalya ile daha önemli sorunlar üzerindeki ahengin bozulmaması gerekçesine dayanıyordu. Orta Doğu problemlerine karşı bilgisiz ve ilgisiz olan Lloyd George, Türkiye'yi bir geçmişi, hali ve geleceğe yönelmiş istekleri olan canlı bir varlık gibi değil, sadece harita üstünde bir şekil gibi görüyor, bir takım çıkarlar karşılığında öteki ortaklarına peşkeş çekilebilecek bir ambar sanıyordu. İngiliz hükümeti savaş sırasında müttefiklerinin savaşa girmesine karşılık bağış ya da rüşvet diye girişmiş olduğu 4 gizli anlaşma ile bağlanmış durumdaydı. Balkan Harbi'nde Orta Avrupa devletleri ile uyduları Avrupa Türkiye'sini nasıl paylaşmışlarsa, şimdi de İtilaf devletleri bu anlaşmalar gereğince Türkiye'nin Asya kıtasındaki topraklarını bölüşmeyi tasarlıyorlardı. Birinci anlaşma, İngilizlerin İran'da bir nüfuz bölgesi sağlamalarına karşılık İstanbul'u, Doğu Trakya'yı ve Boğazları Ruslara veriyordu. Ama yeni Sovyet hükümeti bu çeşit çarlık hırslarından vazgeçtiğini ileri sürdüğü için bu anlaşma artık yürürlükten düşmüştü. İkinci anlaşma, yani Sykes-Picot anlaşması, Arap dünyasının büyük kısmını Fransa ile İngiltere arasında pay ederek, Mezopotamya'yı İngiltere'ye ve Suriye ile Kilikya'yı Fransızlara bağışlıyordu. Üçüncü ve dördüncü anlaşmalarsa, İtalyanlara Anadolu'da oldukça geniş topraklar sağlıyordu. Antalya bölgesi, 12 adalar, İzmir limanı ve Hinterland'ı gibi. Böylece Anadolu'nun bütün Akdeniz ve Ege kıyılarıyla iç taraftaki geniş bir arazi parçası Fransa ile İtalya'nın eline geçiyordu. Türk devleti iç Anadolu'daki birkaç vilayete inecek, Karadeniz kıyılarını elinde tutmasına karşılık Ege'de sadece bir tek limanı bulunabilecekti. Ancak bu bölüşme tasarısında en önemli ve sonunda en tehlikeli unsur Yunanlıların gitgide artan ihtiraslarıydı. 1915 yılının başlarında Sir Edward Grey Yunanlılara savaşa katılmalarını teşvik için Anadolu kıyılarında geniş imtiyazlar vaat etmişti. Bu vaatler Yunan başvekili Venizelos tarafından kabul edilmiş ve Venizelos Yunanlıların geleneksel megalo ideasını, yani Helenizmin çağlar boyu hüküm sürdüğü toprakları kapsayacak gerçekten büyük bir Yunanistan emelini beslemeye başlamıştı. Ama o sırada tarafsızlık politikası üstün gelmiş, Venizelos istifa etmiş ve ancak 1917'de Kral Konstantin, İtilaf devletlerince tahttan indirilip Venizelos yeniden iktidara geçtikten sonradır ki Yunanistan savaşa katılmıştı. Savaş biter bitmez Venizelos Anadolu'nun bütün Ege kıyısıyla Hinterland'ının Yunanistan'a verilmesi isteğiyle Lloyd George'a başvurdu. Oysa bu topraklar İtalyanlara söz verilmiş bulunuyordu. Venizelos bu bölgede Yunanlıların çoğunlukta olduğunu ileri sürerek tezini etnik bir temele dayıyordu. Karadeniz dağlarındaki Pontus Rumları için de durum aynıydı. Venizelos barışın temelini teşkil etmesi gereken kendi kaderini tayin prensibinin güdülmesini istiyordu. Nitekim 2 ay sonra bu tezi tatlı bir açık sözlülük maskesi altında ve düzgün bir Fransızca ile Paris'teki barış konferansında yüksek konsey önünde savunmaya girişti. Venizelos'u Perikles'ten sonra Yunanistan'ın yetiştirdiği en büyük devlet adamı sayan Lloyd George, bu isteği hem haklı hem de elverişli buluyordu. Hindistan'la İngiltere arasındaki ulaştırma yollarını koruma konusunda Yunanlıların Türklerin yerini alması İngiltere'nin daha işine geliyordu. Lord Curzon ve İngiliz harciyesi, Yunanlılara Trakya'da toprak verilmesini daha uygun görmekte, Generaller onların Anadolu'ya girebilmelerini askeri yönden şüpheyle karşılamakta, İtalyanlar bir yana itildiklerinden dolayı yakınmakta, Başkan Wilson Yunanlıların ileri sürdüğü kendi kaderini tayin iddiasını yersiz bulmaktaydı. Ama Lloyd George bütün bu güçlü nedenlere rağmen yine de Yunanlıların Anadolu toprakları üzerindeki isteklerini bütün yüreğiyle desteklemekten vazgeçmedi. İşte İtilaf devletleri Türkleri sultanın da yardımıyla bu çeşit bir barışa zorlamayı tasarlıyorlardı. Mustafa Kemal işsiz bir general olarak Adana'dan İstanbul'a dönüşünde bu durumla karşılaşmıştı. Annesinin evindeki baskılardan sıkıldığı için Şişli semtinde dar, uzun, büyüyecek bir ev tuttu. Bu arada ailesinin ısrarıyla evlendiği bir Mısırlı'dan boşanmış olan kuzeni Fikriye de bu evde kendisini ziyarete gelebiliyordu. Mustafa Kemal'in ona karşı ilgisinin uyanmasında genç kadının açığa vurduğu duyguların büyük payı vardı. Fikriye'nin onun kahramanlığına karşı beslediği tapınırcasına saygı zamanla sevgiye dönmüş, şimdi Şişli'deki evde Zübeyde Hanım'ın baskısından da kurtulan genç kadın çekingenliğini büsbütün atmış ve Mustafa Kemal'le aralarında çok yakın bir bağ kurulmuştu. Meclisin feshinden sonra Mustafa Kemal'le arkadaşlarının sırtına bir yenilgi duygusunun ağırlığı çökmüştü. Kötümserlik içlerini sarmış, bir şey yapamamak duygusu ellerini kollarını bağlamıştı. İngiliz dostlarının centilmenliğe sığmayan hareketleri karşısında üzülen ve hayal kırıklığına uğrayan Rauf Bey, onlara karşı daha sert bir tutum takınmıştı. Fethi Bey, çıkardığı muhalefet gazetesinde Tevfik Paşa'ya karşı bir kampanyaya girişmiş, kuvvetli bir hükümetin gerekli olduğu şu sırada Tevfik Paşa kabinesinin milli felaket karşısında sadece sessiz bir seyirci olarak kaldığını öne sürüyordu. Mustafa Kemal elindeki parasının bir kısmını bu gazeteye yatırdı ve Fethi ile birlikte gazete idarehanesinde çalışmaya başladı. Yazdığı imzasız yazılarla halk oyunu etkileyebileceğini ummaktaydı. Üç arkadaş Şişli'deki evin ilk katındaki büyük odada memleketi kurtarmanın bir yolunu bulmak için baş başa verip planlar yapıyorlardı. Aslında amacı hükümeti istifaya zorlamak, yeni bir kabine kurmak ve gerekirse sultanı tahtından indirmek olan bir ihtilal komitesi kurmuşlardı. Ama içlerinden en az bir tanesi Mustafa Kemal'in fazla ileri gittiğini düşünüyor, karşılaşacakları tehlikelerden korkuyordu. Komite bu yüzden dağıldı. Zaten belki de ihtilal bu iş için çıkar yol değildi. Zira böyle bir teşebbüsün İtilaf devletlerince o anda bastırılacağı muhakkaktı. Sayfa 230. Mustafa Kemal şimdi de belki müttefikler yoluyla bir iş başarılabilir diye düşünmeye başlamıştı. Pera Palas'ın işgal kuvvetlerine ve müttefikler arası yüksek komisyona bağlı subaylarla dolu şark taklidi mermer salonlarında, üzerinde madalyalar ve hünkâr yaveri işaretiyle süslü temiz üniforması ve üstün duruşuyla zaten göze çarpmaktaydı. Anafartalar kahramanı olduğu öğrenilince büsbütün ilgi topladı. Ama o başlarda uzak durmayı daha uygun bulmuştu. Ancak şimdi karşı tarafla ilişki kurmanın kendi amaçlarına yarayabileceğini düşünmeye başlıyordu. Ne de olsa memleketin kaderini ellerinde tutan onlardı. Fransızlar İskenderun'a çıkmış, Kilikya'ya doğru ilerliyorlardı. Antalya'ya çıkmak üzere olan İtalyanların daha içeriye de sokulmaları pek muhtemeldi. İngilizler Trakya'dan Kafkasya'ya kadar Türkiye'nin her yerine ordunun terhisini ve silahtan arınmasını gözlem altında bulundurmak için kontrol subayları yerleştirmişlerdi. İktidarı elinde tutan padişahın Mustafa Kemal'i kadrosu gitgide daralmakta olan Türk ordusunda önemli bir göreve ataması söz konusu değildi. Oysa onun hiç yetkisiz olmaktansa herhangi bir yetkili görevde bulunması, isteklerini yani Lord Curzon'un çekindiği milli ayaklanmayı gerçekleştirmek için şarttı. Acaba İtilaf devletlerinden, hele Türkiye'den toprak isteğinde bulunmamış olan İngilizlerden bir mevki koparamaz mıydı? Onlar buradayken elde edilecek bir yetkinin çekilip gitmelerinden sonra memlekete daha yararlı başka yollarda kullanılabilmesi pekala mümkündü. Mustafa Kemal İngilizlerin ağzını dolaylı yoldan aratmaya karar verdi ve aracılığa tanınmış bir gazeteci olan Daily Mail gazetesinin muhabiri G. Ward Price'ı seçti. Pera Palace Oteli'nin müdürüyle haber göndererek gazeteciyi karşılıklı kahve içmeye çağırdı. Ward Price da Genelkurmay'ın entelijans servisindeki albaya danıştıktan sonra çağrıyı kabul etti. Mustafa Kemal onu üniformasıyla değil de sırtında jaket atay ve başında fesle karşıladı. Ward Price Mustafa Kemal'i yakışıklı ve erkek tipli buldu. Elini kolunu oynatmadan sakin ve ölçülü bir sesle konuşuyordu. Yanında arkadaşı Refet Bey vardı. Mustafa Kemal gazeteciye memleketinin savaşa yanlış safta katılmış olduğunu itiraf etti. Türklerin İngilizlerle hiç çatışmamaları gerekirdi. Bunu sırf Enver'in baskısıyla yapmışlardı. Savaşı kaybetmişlerdi. Şimdi bunu çok pahalı ödeyeceklerdi. Anadolu bölünecekti. Mustafa Kemal Fransızların memleket içine sokulmalarına karşıydı. Halk belki bir İngiliz yönetimini daha az güçlükle hazmedebilirdi. Eğer İngilizler Anadolu'da sorumluluğu üzerlerine almak niyetindeyseler, tecrübeli valilere ihtiyaçları olacaktır dedi. Bu sıfatla yardımımı arz edebileceğim bir makamla temasa geçmek isterdim. Ward Price gizli servisteki albaya bu konuşmayı anlattı. Albay bunun üzerinde durmayarak, yakında iş isteyen daha bir sürü Türk generali çıkacak dedi. İtalyanlar teşebbüse kendileri geçerek Mustafa Kemal'e doğrudan doğruya teklifte bulundular. İtalyan yüksek komiseri Kont Sforza Lloyd George'un Yunanlıları desteklemesine şiddetle karşıydı. Her ne kadar Türkiye'nin bölünmesi konusunda müttefikleriyle işbirliğini kabul etmişse de, herhangi bir başarısızlık ihtimaline karşı milliyetçilik hareketinin liderleriyle bir bağ kuracak kadar kurnazdı. Bu liderlerin kendi kuvvetlerine gerçekten güvendiklerini görüyordu. Kont Sforza'nın aracılarından biri, milliyetçi bir hükümet kurmak konusunda Mustafa Kemal'le Fethi'nin ağzını aradı. Ayrıca iki aracı da, İtalyanları tutmakta olan iki Türk gazetecisi, İzmir gerisinde Yunanlılara karşı Mustafa Kemal'in komutasında girişilecek bir askeri direnmeyi, İtalyanların silahla destekleyeceğine söz verdiler. Gerekli ortam hazırlandıktan sonra Mustafa Kemal Sforza ile tanıştırıldı. Kont ona bütün girişeceği işlerde İtalya'nın desteğine güvenebileceğini açıkça belirtti. Eğer başınız sıkışacak olursa, bu elçiliğin her zaman emrinize amade olduğuna güvenebilirsiniz dedi. Mustafa Kemal verdiği cevaplarda fazla açılmadı. Ama tasarıları daha geliştiği takdirde İtalyanların desteğinden yararlanabileceğini anlamıştı. Bu arada Allenby Filistin'den gelerek İstanbul'a kısa ama fırtına gibi bir ziyarette bulunmuştu. Bazı Türk generalleri onun mütareke koşulları üzerindeki görüşüne aykırı olarak askerlerini terhis etmekte zorluk çıkarıyorlardı. Allenby, Harbiye ve Harciye nazırlarını çağırtarak ağızlarını açmaya bile fırsat vermeden onlara isteklerinin listesini okudu. Bunların arasında ön planda suçlu gördüğü Musul cephesindeki 6. Ordu komutanının geri alınması da vardı. İstediklerini 5 dakika içinde elde eden Allenby, vakit kaybetmeden Filistin'e döndü. Kabahatli 6. Ordu komutanı ise İstanbul'a gelir gelmez İngiliz makamları tarafından tutuklandı. Allenby'nin ziyaretinden az sonra ve ona kalırsa bu ziyaretin bir sonucu olarak, Harbiye Nezareti Mustafa Kemal'e ordu komutanı rütbesinin indirildiğini bildirdi. Hünkâr yaveri olarak sahip bulunduğu imtiyazlar kaldırılmış, emrindeki makam otomobili geri alınmış ve maaşı azaltılmıştı. Kendisine yine de komutanının geri çağrılmasından sonra terhis edilecek olan 6. Ordu'nun komutanlığı teklif edildi. Mustafa Kemal bunu derhal reddetti. Böylece büsbütün açıkta kalmış oluyordu. 1919 Şubat'ının sonunda padişah hükümeti değiştirdi. Öteden beri tasarladığı bir şeyi gerçekleştirmenin sırası gelmişti. Zaten kaç keredir çekilmek isteğinde bulunan Tevfik Paşa'yı görevinden affetti. Yerine kimsenin adam yerine koymadığı eniştesi damat Ferit'i getirdi. Ferit 30 sene önceki hariciye memurluğundan sonra ilk olarak resmi bir görev almış bulunuyordu. Yurtsever Türklerin gözünde zerre kadar itibarı olmayan, işe yaramaz bir adamdı. Ama İngilizler onu, güven verici batılı görünüşü, pos bıyıkları ve üzerindeki o Avrupa kültürü cilasıyla tam bir Türk efendisi sayıyorlardı. Damat Ferit aradıkları kuklanın ta kendisiydi.
Ayrım sonu.